Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine buluştuk tam da hafta ortasında. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda hangi konuklarımız var, gelin şöyle bir bakalım. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü Murat Usta Beyefendi'yi ağırlayacağız stüdyomuzda. Türkiye'nin kültürel mirasını keşfetmek için çeşitli kolaylıklar sağlayan Müze Kart üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizimle olacak ve romanda bilinç nasıl var olur diye soracağız. Güzel bir müzikle Hayatın Sesleri başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Aşka intizar eden kimi çok seviyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada, ben de özledim ben de. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Sevdası gibi, derdimin dermanı gibi. Ben de özledim ben de, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. özledim ben de. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü Murat Usta bizimle birlikte. Sayın Usta hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
O vazgeçilmezimiz müze karttan konuşacağız bugün. Neden vazgeçilmezimiz diyorum? Çünkü kaç sene oldu? 10 yıl mı oldu?
10
bugün
yıl oldu.
10. yaşını kutluyoruz.
10. yaşını kutluyoruz, evet.
Müze kart ve 10 yıldır hayatımızda çok büyük kolaylıklar getirdi gerçekten. Ama ben müze karta geçmeden önce müsaadenizle biraz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nü dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. İsmini çok duyuyoruz. Evet, müze kartı alırken her yerde DÖSİM ve 2M yazılı şekliyle görüyoruz ama DÖSİM ne iş yapar? Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde hangi görevler yapılmaktadır? Dinleyicilerimize biraz bilgi verelim.
Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün radyo severleri bu güzel programa hoş geldiniz diyorum ben de. Davetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Ankara'da merkezi bulunan bir işletme müdürlüğü. Tipik bir döner sermaye aslında. Bir farkı var Türkiye'deki diğer döner sermayelerden. Sadece özel bir kanunla kurulmuş olan ve kamu tüzel kişiliği olan tek döner sermaye Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesi. Ne işler yapıyoruz? Aşağı yukarı kültür ve turizm alanında vatandaşlarımızın gördüğü bütün hizmetlere bir şekilde az veya çok dokunuyor döner sermaye. Biz bakanlığın gelir elde ettiği alanlardan, ticari operasyonlarından sorumlu bir birimiz. Bu anlamda bizim için müze ve öğren yerlerinden, gişelerinden elde edilen gelirler çok önemli. Yani hepimiz en azından okul gezilerinde bir müze deneyimi yaşamışızdır. Oradaki gişeye bıraktığımız bilet parası olarak bıraktığımız para döner sermayede toplanıyor. Ve bu gelirlerin tamamı yine kültürel varlıklarımızın restorasyonu için, müzelerin ihtiyaçları için, oradaki personelin maaşları için harcanıyor. Biz döner sermaye olduğumuz için Maliye Bakanlığı'ndan ve genel bütçeden para almıyoruz. Kendi yağımızda kavruluyoruz tabiri caizse. Dolayısıyla kendi gelirlerimizi elde edip kendi harcamalarımızı bu gelirler üzerinden karşılayan bir yapımız var.
Aslında yer olarak da hani gerçekten çok kimsenin bilmediği, ben yeri bildiğim için sevgili dinleyicilerimize anlatayım. Ulus'ta Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nü ve yanındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1. ve 2. meclisin binalarını gezenler bile görmez DÖSİM'i. Çünkü hemen böyle arkadan bir yol gider ve DÖSİM'e ulaşır. Hani aslında arka planda olan ve gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok çok önemli bir birimi. Hani işin biraz dediğiniz gibi para dönen ekonomiyi canlandıran bölümü. Bu anlamda gerçekten çok önemli. Ne kadar personeliniz var? Örneğin mimarlar mı, mühendisler mi? Kimler çalışıyor birimde?
DÖSİM'de ağırlıklı olarak işçi istihdam ediyoruz. Müze ve öğren yerlerinde ağırlıklı olarak istihdam ediyoruz. Ve toplamda yaklaşık 4600 kişiye istihdam yaratıyor DÖSİM. Bunların Türkiye'nin dört bir yanında müzelerde, kütüphanelerde, kültür merkezlerinde bir DÖSİM elemanını görebilirsiniz. Bunların bir bölümü memur, küçük bir bölümü memur ama büyük bölümü işçi olarak istihdam ediliyor. Bunun yanında restoratörler, mimarlar, mühendisler, teknik personel de istihdam ediliyor DÖSİM bünyesinde.
O teknik personel doğrudan doğruya restorasyonlarda görev alıyor mu yoksa?
Evet, tabii ki. Tabii ki. Kazılarda görev alan personelimiz var. Restorasyonlarda görev alanlar var, konservasyon işlerinde görev alanlar var. Dolayısıyla kültürel varlığımızın ayağa kaldırılması, kültürel varlığımızın ortaya çıkarılmasıyla alakalı ve hatıralarımızın, anılarımızın biriktiği müzelerimizdeki hemen hemen az veya çok işlerde bir DÖSİM parmağını görebilirsiniz.
Evet. Bu arada hemen sevgili dinleyicilerimize ben müsaadenizle kısaca masamızı tanıtmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Efendim şu an masada bir dolu istatistiğimiz var. Değerli konuğumuz bu istatistikleri sizlerle paylaşacak. Çünkü bu istatistikler aslında hem Türkiye'nin hem bütün dünyanın, dünyadaki yaşayanların Türkiye'deki müzelere, öğren yerlerine girişlerinin bir aynası, bir göstergesi. Neler var bu istatistiklerde Sayın Usta?
Öncelikle tabii biz 2008 yılında Müze Kart uygulamasına başlamıştık. Müze Kart uygulamasına başlarken temel hedefimiz aslında müze ziyaretçi profilini ortaya çıkarmak, ölçmekti. Yani doğru tabiriyle yani müze istatistiklerini sağlıklı olarak oluşturmaktı. Bu ancak elektronik bir takip sistemiyle olabilecek bir şey. 2008 yılında biz bu işe başladığımızda, müze kart yolculuğuyla bu işe başladığımızda Türkiye'de sadece 12 müzede turnike vardı. Yani bir elektronik takip sistemimiz vardı. Bugün ise 60'a yakın müzemizde elektronik takip sistemimiz var. Bu sayede biz artık müze ve öğren yeri ziyaretçilerine ilişkin çok sağlıklı, net verilere ulaşıyoruz. Hatta benim odamdaki bilgisayarımdan bir dakikalık senkronla Türkiye'deki müzelerde o anda kaç tane ziyaretçi var, kaçı müze kartla girmiş, kaçı çocuk, kaçı asker, kaçı 65 yaş üstü kişi, bütün bu istatistiklere, bu detaylarda bir dakikalık senkronlarla ulaşma imkanına sahibiz. Günün sonunda da o gün müzelerimizi kaç kişi ziyaret etmiş ve kasalarımıza ne kadar gelir bırakmış, bütün bu verileri elde edebiliyoruz. Tabii müze ziyaretçilerinin yapısı, hangi günlerde ağırlıklı olarak hangi müzeleri ziyaret ettikleri bizim için çok değerli bilgiler. Çünkü hani ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz çok net bir şekilde. Dolayısıyla sağlıklı bir veriye ulaşmak sizi sağlıklı politikalar oluşturmaya götürecektir. O itibarla şunu söyleyebilirim. Biz bilhassa 2016 yılında turizmde malumunuz 2017 yılının ilk yarısını da buna katabiliriz. Turizmde dramatik bir düşüş yaşadık. Bilhassa bu Rus uçağının düşürülmesinden sonra ortaya çıkan konjonktürel durum diyelim. Türkiye'ye gelen turist sayılarını etkilediği gibi müzelerimize gelen bilhassa yabancı turist sayısını da olumsuz yönde etkiledi. Ama 2017'nin geçen yılın ikinci yarısından sonra ve bu yıl topyekun bir toparlanma, hem de muazzam bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Bizim en üst seviyede rakamlara ulaştığımız 2015-2014 yıllarına aşağı yukarı tekrar geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Size şöyle bir rakamla paylaşabilirim. Kasım ayının ilk haftasının itibariyle olan bir veri. 2018 yılında 25 milyon 365 bin kişi müzelerimizi ziyaret etmiş durumda. Yani bu aynı dönem itibariyle baktığımızda 2017 yılında yaklaşık olarak 19 milyon civarındaydı. Bu çok önemli bir artış. Bizim için de çok sevindirici bir gelişme tabii. Buna mukabil tabii ziyaretçilerin müze gişelerine bıraktıkları gelir ve dolayısıyla da bizim müzelere, kazılara, restorasyonlara aktaracağımız miktar da bu sayede artmış oluyor. Bu tabii bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor ama bizim en önemli ziyaret alanlarımız tabii dinleyenlerimiz mutlaka tahmin etmişlerdir ama İstanbul'daki başta Topkapı Sarayı, evet, ve Ayasofya Müzemiz, İzmir'deki Efes Ören Yerimiz, Denizli'deki Pamukkale Ören Yerimiz ve Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi olarak sıralayabiliriz. En çok ziyaret alan yerleri. Bunlarda baktığımızda 2018 yılının ilk 10 ayı itibariyle baktığımızda geçmiş yıllara nispetle oldukça iyi verilere ulaştığımızı söyleyebilirim. Yani bilhassa yabancı turistler nezdinde müzelerimizi biraz ayağını çekmiş olan turistlerimizi yeniden müzelerimize kavuşturmuş gibi gözüküyoruz.
19 milyon kişiden bahsettiniz. Bu 19 milyonun hani ne kadarı yerli turist, ne kadarı yabancı turist, onu bilebiliyor muyuz?
Şimdi tabii 2017'de 19 milyon, evet, 2018'de milyon biz yaklaşık 25 milyon 300 bin şu ana kadar, ama yılı 2018 yılını tahminlerimiz onu gösteriyor ki yaklaşık 28 milyon civarında bir ziyaretçiyle tamamlayacağız. Önümüzde bir buçuk aylık daha bir süre var. Bu konuda biz gişelerde yerli ya da yabancı bileti temin ederken öyle bir ayrımla bir soru sormuyoruz. Öyle bir istatistik yapmıyoruz ama enstrümanlar itibariyle, yani turistlerin bize giriş bir girişi için evet kullandıkları enstrümanlar itibariyle bir ayrım söz konusu. Buradan yola çıkarak yaklaşık olarak müzelerimizin %70-75 civarında nispetinde yabancı ziyaretçiler olduğunu, %25-30 civarında da yerli ziyaretçiyi ağırladığımızı söyleyebilirim.
Enstrüman diye ifade ettiniz o kartları. Bu kadar evet. değerli o kartlar. Farkındayız evet, evet. ve gerçekten hani o insanı müzelerin harika dünyasına birebir girdirmeyi hedefleyen kartlar. Madem bu enstrümanlar diyeyim ben de sizin evet. ifadenizle. O Museum Pass diye kullanılan evet. kartları daha çok yabancı turistler evet, kullanıyor değil tabii. mi? Türkiye'de de müze kart evet. kullanılıyor. Evet. Biraz o zaman müze karta geçiş yapalım. 10 evet. Yıl önce başladı bu evet. yolculuk dediniz. Hatta bu yolculuğa birebir bildiğim kadarıyla siz de iştirak evet. ettiniz. İlk müze kartın Türkiye'de yaygınlaşmaya başlamasında siz çok önemli bir yer edinmiştiniz. Anlatır mısınız nereden böyle bir fikir ortaya atıldı? Neden müze kart Türkiye'de bu kadar 10 yılı aşan bir süredir insanlar tarafından kullanılıyor?
Şöyle müze kart yolculuğu içinde benim de olduğum bir grup arkadaşın fikriyle başlamış olan, benim kişisel kariyerimde en onur duyduğum ürünlerden ve süreçten birisi. Müze kart yolculuğu, işte konuşmamın başında da söylediğim gibi, hani Türk vatandaşlarına yönelik olarak daha ekonomik müze ziyaret olanağı sağlamak ve değerli, kıymetli ve gerçek istatistik toplayabilmek, veri toplayabilmek amacıyla yola çıktığımız bir giriş unsuru, bir giriş enstrümanı. Biz 2008'de başladık ilk olarak müze kart uygulamasına. Müze kart arka tarafında, hani bir tabii elimize aldığımızda bir kart ve işte turnikeyi okuttuğumuzda turnikeyi döndüren bir şey gibi gözüküyor ama arka tarafında muazzam bir yazılım var, muazzam bir güvenlik unsuru var. Hı hı. Çok önemli bir yatırımıdır bakanlığın bu müze kart operasyonu. Çok başarılı olduğunu ifade edebilirim. Yani 10 yıl oldu. Bu yıl 10. yaşını kutluyoruz müze kartın. Bugün geçmiş 10 yıla baktığımızda tam rakamı vereyim. 2018 yılı Kasım ayı itibariyle 10 yıl boyunca tam 9.676.120 vatandaşımızın cüzdanında bir müze kartı olmuş. Kültür dostu olmuş, müze dostu olmuş. Aslında Türk kültürüne, müzelerimize, kültürel varlıklarımıza da katkı sağlamış. Her müze kartlıyı böyle değerlendirmek tabii. lazım. Toplamda yine yıllar itibariyle baktığımızda da 30 milyon 300 bin geçiş olmuş müzelerimize müze kartla. Biraz müze kartı özetleyeyim isterseniz. Lütfen. Müze kart müze ve öğren yerlerimizin gişelerinden çok kolaylıkla 40 saniyede temin edilebilecek olan, hiçbir prosedürü olmayan, kişiye özel bir yüksek güvenlikli bir kart. Hı hı. Bu kart size Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'ü aşkın müzede bir yıl boyunca sınırsız bir şekilde gezme imkanı veriyor. İnanın dünyada böyle bir müze geçiş enstrümanı yok.
En azından işte Museum Pass dedik, yurt dışında da böyle bir haftalık, iki evet. haftalık ancak gezilebiliyor evet. o alınan kartla ve gerçekten ücretleri de oldukça yüksek. Evet. Ama müze kartın şimdi fiyatlarına baktığımızda hani bir müzeye girebileceğiniz ücrete bir yıl boyunca 300 müze ve öğren yeri gezebiliyorsunuz. Çok önemli.
Doğru, doğru. Şöyle örnekleyebiliriz. Şu anda mesela Ayasofya Müzesi'nin giriş ücreti 60 lira. Müze kart 70 lira. Yani 10 lira daha fazlalık bir külfete katlanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu kartla beraber sınırsız olarak bütün Türkiye'deki müzeleri gezebiliyor. Hı hı. Üstelik de öğrencilere %50 indirimli. Hatta %50'den de fazla indirimli. 30 liraya müze kart alabiliyorlar. Biz 24 Kasım'dan itibaren öğretmenlere müzeleri ücretsiz yapıyoruz.
Öyle mi? Evet. İndirimliydi çünkü bildiğim kadarıyla.
Evet, müze kart alabiliyorlardı, indirimli olarak alabiliyorlardı. Yine müze kart ceplerinde olmasını isterlerse yine onlara bir bedel karşılığı, bir kart bedeli karşılığında bunu sağlayabileceğiz ama ben biletimi alayım gişeden, müzeyi ziyaret etmek isteyeyim diyen bir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilk ya da ortaokul, orta öğretim düzeyinde görev yapan bir öğretmenimize müzeler artık 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden sonra ücretsiz.
Evet. Öğretmenlerimize evet. Güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi vermiş oldunuz Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından. Bu arada şöyle bir bilgi de var ama çok emin değilim, ben size sorayım, öğreneyim. Bu müze kartın yanındaki artı işareti ne anlama geliyor? Hepsinde var mı bu müze kart artı, yoksa o artının bazı artıları var mı?
Evet. Müze kart artı aslında bizim temel bir 2008'de bir müze kart ürünümüz vardı. Sonra müze kart artıyla bir takım ilave avantajlar getirmek istedik. İşte bilhassa İstanbul'daki özel bazı müzelerde çeşitli olanaklar, indirimler sağlayan bir hüviyeti var yine müze kart artının. Ama artık müze kart artı müze kart gibi. Çünkü fiyatı itibariyle öyle. Dolayısıyla müze kart artı sahibi bunun internet sitemizden müze.gov.tr'dir internet sitemiz. Oradan hem internet üzerinden müze kart edinebilirler. Hem de
gişeden edinmek zorunda, gişeden edinmek zorunda değiller.
Hayır, biz kargoyla adreslerine gönderiyoruz. Hem de müze kartın o ilave sağladığı bütün avantajlara sahip olabiliyor. Ben bir küçük bir istatistik daha izninizle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii biz bilhassa Türk vatandaşlarının mümkün olan en fazla sayıda müzeyi ziyaret etmesini istiyoruz. Çünkü biz müzelerimizde çok iddialıyız. Çok gururluyuz müzelerimizde. Çünkü müzelerimizde herkesin hatıraları var. Herkesin anıları var. Geçmiş uygarlıkların mirasları var. Aslında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni örneğin, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezen bir vatandaşımızın gerçekten bir Anadolulu olmaktan, aynı toprakları buradan gelmiş geçmiş olan bütün o uygarlıklarla paylaşmaktan dolayı gurur duymaması mümkün değil. Gerçekten. Oradaki o ta Urartulara kadar giden oradaki eserlerin, oradaki tasarımların zarafetine, o estetiğine hayran olmaması mümkün değil gerçekten. Dolayısıyla biz herkesin eşini, çocuğunu, ailesini, öğretmense öğrencilerini alıp mutlaka müzelerimize gelmesini istiyoruz. Müze kart çok avantajlı bir ürün ama baktığımızda istatistikler bize şunu söylüyor. Bir müze kart sahibi ortalamada 2,85 müze geziyor.
3 bile değil.
3 bile değil. Evet, 3 bile değil. Hedefimiz bir yıl içerisinde bunu 3'ün üzerine çıkarmak en azından. Çünkü dediğim gibi müzelerimiz çok kıymetli. Ben müze kart sahibi olmuş, bütün bu avantajı cüzdanına koymuş olan bir vatandaşımızın yani tatile giderken arabaya bindiğinde gördüğü kahverengi tabelalara doğru şöyle bir direksiyon kırması gerektiğine inanan bir insanım. Bu 2,85 ortalaması da çok ilginç. Başka veriler de paylaşayım sizinle izninizle.
Estağfurullah.
Örneğin sadece bir kere müzeye girmiş olanların oranı hemen biraz böyle tabii
çok fazla istatistik olduğunu. Konuklarımız
şimdi bizi göremiyorlar ama burada her taraf
istatistik. Her taraf istatistik. Çok sorun değil. Yani bir kere mi girmiş yalnızca müze kartı evet, olduğu halde müzeye?
Evet, evet aynen öyle.
Biz seviyoruz ama gerçekten cüzdanımızda bir kart olsun ve o kart bizi sınırsız ve ücretsiz olarak her yere soksun. Çok istiyoruz, evet. Çok seviyoruz.
Yani sadece bir kere girmiş olanların oranı %33. Yani üçte biri, müze kart sahiplerinin üçte biri yalnızca bir kere girmiş müzeye. Yani bir herhalde o müzenin gişesinde müze kart avantajından yararlanmak
muhtemelen
için
az önce
almış.
Sizin dediğiniz evet. gibi hani o müzeye evet. vereceği giriş parası yerine tamam ben müze kartı alayım bunu da gezeyim dedi ama sonrasında bir daha imkanı olmadı belki.
Aynen.
Yenilikler var mı müze kartta?
Var tabii. Şimdi bir kere tabii herkesin malumu dijital bir çağda yaşıyoruz. Herkesin birçok bankacılık işlemi dahil bütün işlemleri mobil enstrümanlar vasıtasıyla yerine getiriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biz de önümüzdeki yıl inşallah müze kartı bir mobil hale getirmek istiyoruz. Yani insanların cep telefonundaki bir barkodla, bir QR kodla müzelerin geçişini sağlayabileceği
unutulabiliyor bir, çünkü
tabii
kartlar
ki,
değil
tabii
mi?
Tabii ki. Hem de malumunuz müze kart bir yıllık bir kart. Hı hı. Biz bunun süresini uzatabilmek için şimdi ziyaretçimizin müze gişesine yeniden gelmesi gerekiyor. Hı hı. Biz bunu talebi halinde uzaktan online olarak uzatabilme olanağına bu sayede kavuşmuş olacağız. Hı hı. Ayrıca müze kartı çeşitlendirmek istiyoruz. Mesela bir aile kart planımız var. Şöyle ki bir müze kartın üzerinde fotoğrafı olan sahibi olan bir kişinin yanı sıra beraberindeki iki ya da üç kişiyi aynı beraberinde olmak koşuluyla müze ziyaretinde daha da ekonomik koşullarda ona o ziyaret imkanını verebilmenin yollarını arıyoruz.
Yanındaki kişiler aile bireyi olmak zorunda mı? Hani bir üzerinde yakını?
Hiç değil. Yani aile kart tabii arkadaşı da olabilecek. Kankası da olabilir. Dolayısıyla böyle bir imkan getirmeyi planlıyoruz. Bu bir teknik bir çalışma. Hı hı. Tabii ki onun arka tarafta bir yazılımı ihtiyacımız var. Bütün bunları sağladıktan sonra bunu da kamuoyuyla paylaşmış olacağız inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Nice nice müze ziyareti, gezmeleri olsun dileyelim ve hani sizin az önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi yurdumuzun dört bir tarafı birbirinden harika kültürel varlıklarla dolu, öğren yerleriyle dolu. Dileriz müze kart bu öğren yerlerine hem Türkiye'den hem de yurt dışındaki tüm insanların girip de o tarihi içselleştirmelerini sağlar diye ümit edelim. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar dileyelim. Müze kartı olmayanları da bir an önce müze kart sahibi olmalarını arzu ettiğimizi ifade edelim.
Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Herkesi müzelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum ve herkesi cüzdanında bir müze kart almaya davet ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için Sayın Usta. Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü Murat Usta'yla Türkiye'nin kültürel mirasını keşfetmek için çeşitli kolaylıklar sağlayan müze kart üzerine ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü çalışmaları üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizle devam edeceğiz.
Ama sevilme, aşk acısı çek ben gibi. Çok özle ama kavuşma, kavuşamadığım gibi. Sen de sev ama sevilme, aşk acısı çek ben gibi. Çok özle ama kavuşamadım gibi. Senin de yüreğin yansın, başka ellerde mum gibi. Çaresizlik ayrılmasın, ah, kapından köle gibi. Senin de kalbini çalsın, başkaları bir günah. istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki. Aa, ne rolü var ne sahnesi. Geri gelme istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki. Aa, ne rolü var ne sahnesi. Sen de mutlu olma beni. Sen de sev sevilme beni. Aşkla yanıldım, sevdim hiç sevmemiş gibi. Sen kırdın ben tamir ettim, sanki ustaymışım gibi. Kimse üstüne almasın bu sözlerim sevgili. İstemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki. Aa, ne rolü var ne sahnesi. Geri dönme istemem.
Sihirli sözcükler.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşesiyle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu'ya da stüdyomuzda hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün zor bir konuyu konuşacağız. Evet. Gerçekten ben okuduğumda...
15 dakikada konuşulur mu?
Bilemiyorum onu ama gerçekten bence zor bir konu. Çünkü romanda bilinç nasıl var olur dediğimizde hani o bilinç biraz böyle soyut bir kavram ya. O soyut kavram o romanda... Neyse ben daha fazla konuşmayayım. Ben hemen sözü değerli konuğumuza bırakayım. Çünkü bir anlatı kurulurken karakterin duygu ve düşüncelerinin doğal bir akılla veriliyor olması, yazarın bilinciyle karakterin bilinci arasında bağ kurulması gerçekten çok derin konular.
Aslında derin değil de teknik bir konu. Hemen söyleyeyim bu konuya neden yer verdiğimizi. Çünkü dinleyicilerimizden bize ulaşıp kendi yazılarını paylaşanlar olabiliyor. Bunların bir kısmı örneğin seyahat anıları gibi, bazıları için hikaye diyebiliriz. Hatta roman yazıp paylaşan var.
Niçin gönderiyorlar romanlarını?
Herhalde ben her ne kadar zaman zaman itiraf edeyim radyo programının tek taraflı bir şey olduğunu düşünsem de gerçekten çok karşılıklı. biraz sohbetimizin bir parçası oldukça paylaşabilme güveni vermişiz demek ki. Hem fikir almak hem de kendilerinin de bu sohbetin, bu söyleşinin bir parçası olduğunu göstermek, hissetmek. Hatta parçası olduğu için belki böyle bir paylaşım oluyor. Şimdi roman, hemen söyleyeyim, bilinç ve roman belki biraz haksızlık da etmek istemem. Metnin orijinali de çok yoğun bir metin ama çeviri de bu tür işlerde çok önemli. Biraz ağır dil açısından dikkat gerektiren ama işte David Lodge diye okunabilir. Onun İngiliz edebiyatı üzerine yazdığı Bilinç ve Roman adlı bir kitap var. Hece Yayınlarından çıktı. Biraz ona bakabilirler fikir sahibi olmak için. Fakat asıl temel anlatmaya çalıştığımız bu konuyu dinleyicilerimiz açısından da daha rahat paylaşılabilir hale getirmeye çalışacağımız aşaması şu. Bir metni yazarken, bu herhangi bir metin olabilir, bir hikaye olabilir, herhangi bir alanda bir şey anlatmak istediğimizde aslında, ama gerçek hayata dair değil de tam olarak hayata dair olsa bile bir hikayeden
kurgusal
bahsediyoruz.
Kurgusal bir şeyden.
Kurgusal olabilir ya da bir anınızı anlatıyor olabilirsiniz. Ama bir anlatı olarak bir hikaye etme söz konusu olduğunda. Hatta bir roman yazıyor olabilirim. Senaryo biraz daha farklı bir basamak. Bunu yazarken, bunu kurgularken, bunu anlatırken anlattığım şeyle bilincim arasındaki paylaşım noktalarını yazar olarak ben çok iyi görmeliyim. Bu ne demek? Editörler birazcık daha keskin olabiliyorlar bu konuda. Yazar çünkü doğal olarak kendini veriyor metne tamamen. Hemen söyleyeyim, yazdığınız bir şeyi en az 4 kere demlendirmenizi mesela ben öneririm. O yüzden zamanlama çok önemlidir. Yani zamanla iş yapan insan için.
4 kere demlendirmekten kasıt hani yazıp bekleyip.
Yazın unutun, yatırın.
Sonra yeniden
sonra tekrar okuyun ve tekrar bakın gibi. Roman söz konusu olduğunda tabii bu süreyi çok uzatıyor. O yüzden romancılar editörlerle çalışmıyorlar, çoğu romancı. İş yani tamamladıktan sonra, ben tabii biraz daha teknik iş diye ifade ediyorum ama iş bittikten sonra belki birisine teslim ediyorlar, okusun, değerlendirsin diye. Fakat yazar olmayan ama okuyucu da olmayanlar, işte yayın evinde çalışan editörler ya da arkadaşlar bu kategoride olabilir. Okurken iyi bir okuyucuysa ya da bir editörse şuna bakıyor. Bu metnin ilgi odağı nerede? Yani okuyucunun ilgi odağını nerede tutmak istiyoruz? Şimdi anlattığımız olay zincirine odaklanırız. Yani iyi bir okuyucu değilsem ben, kahramanımız örneğin bir isim varsayalım, Ali. Kahramanımız Ali'nin yaptığı şeylere bakarım. İyi bir okuyucu değilsem bakın. Yani aksiyona bakarım, harekete bakarım. Nereye gitti, ne yaptı, ne yapmak istiyor, neyle karşılaştı vesaire. Birazcık daha iyi bir okuyucuysam ya da teknik bakıyorsam işe, Ali'yi okuyan kişinin odağı nerede olacak diye bakarım. Yani üçüncü bir kişi olarak bakarım. Kitap ya da işte yazı, onu okuyacak kişi, onu yazan kişi ve ben onun dışından bakmalıyım. Bütün tarafları görmeliyim. Bu bize şunu getiriyor. Bu metnin bir bilinci var. Eğer bir bilinci yoksa ya da yeterli düzeyde bir biliş hali doğmuyorsa, metnin içinde oluşmuyorsa, yazar onu doğal olarak telafi etmeye çalışır. Bunun olup olmadığını en iyi bilen kişiler yazarlardır aslında. İçgüdüsel olarak bilirler. Şimdi biz elimize gelen metne şöyle bir bakarız. Hani anlatı açısından kendine ait bir sesi var mı bu metnin? Yani hepimiz bakarız, sadece iş olarak değil, herkes bakar buna. Ama bazen bilerek bakar, bazen bilmeden bakar. Eğer bir anlatı sesi varsa pek çok şeyi nasıl söyleyelim, kabul edebiliriz. Çok dikkatimizi çekmez, o sese kapılıp gidebiliriz. Ama bir anlatı sesinin olabilmesi için de yazarın dünyasını çok iyi keşfetmiş olması gerek. Buradan şunu kastediyorum. Sıklıkla karşılaştığımız metinlerde şöyle ifadeler olur. Ali şunun şöyle olduğunu düşündü, diye düşündü, diye varsaydı, diyerek kaygısını dile getirdi falan gibi. Aslında bu biraz edebiyat tarihi bilmekle de ilgili. Geçmiş dönemlerde sıklıkla karşılaşılan bir yaklaşımdır ve çok tercih edilen bir şey değildir. Bu şunu getiriyor bir adım geriye gittiğinizde. Yazarla kahramanı arasındaki mesafeyi sezinletir size. Ve siz o farkı hissederek okumaya devam edersiniz. Yazarla kahramanı arasındaki bu mesafe maalesef metnin içinde giderek okuyucuyla kahraman arasına da bir mesafe koyar.
Bu kötü bir şey aslında.
Yetersizliktir. Eskiden Tanzimat döneminde yazarlar bunu daha da abartmışlar. Ona yakın ifadeler zaman zaman görüyoruz. Yani bu kadar görünür olmasa da. Eskiden Tanzimat döneminde metni kesermiş yazar. Ve direkt ey kari, yani ey okuyucu. İşte gördüğün gibi böyle anne babaya saygısızlığın hayatta bazı karşılıkları var falan gibi kahramanı cezalandırdığında. Bir de okuyucunun anlamama ya da görmeme ihtimaline karşı altını çizmekten öte direkt okuyucuya hitap eden, yani romanı, metni, anlatıyı kesip yazarla okuyucu arasındaki bir mektuplaşmaya dönermiş metin. Şimdi bu kadar değil ama buna yakın bir takım çıkarımlar, bir takım tırnak içi ifadeler çok net görülebiliyor. Eğer böyle bir şey yapacaksak bunu çok daha ustalıklı yapmalıyız. Neden? Artık çünkü biz farklı bir süreçteyiz. Biraz önce örneğini verdiğim ey okuyucu ifadeleri Tanzimat'taydı. Yani ne demek Tanzimat? Aşağı yukarı 1800'lerin ortaları demek.
2018
yıl. Biz onun üzerine hani nereden baksanız böyle en az 15-20 adımlık evrilmeler, ilerlemeler yaşadık edebi açıdan. Modernizmdir bizim ilk merhaba dediğimiz yer. Ve asıl mesele modernizmden sonra yaşadığımız şeyi çözümleyebilmektir. Yani biz bir postmodernizm yaşadık, yetmedi. Şu anda post-truth diye ifade edilen hakikat ötesi bir çağda yaşıyoruz. Metinlerin, romanların yazarlara özgü olması tabii ki kabul edilebilir, tercih edilebilir bir şey. Öyle olmalı. Fakat öbür taraftan da verdiğimiz şeyin, bilincin farkında olmamız gerek.
Bu arada çok küçük bir dinleyici arası tabii, vermek istiyorum. Müsaadenizle, çok kıymetli Tamer hocamız vardır. Ankara Elmadağ'da oturur. Sınıf öğretmenidir kendisi. Öncelikle konuyu çok beğendiğini, ilgiyle dinlediğini ifade etti. Sağ olsun. Bir sorusu var. Ana tema hayatın içinde okuyucuyu yönlendirmeli ve ona katkı sunmalı diyor. Daha doğrusu soru değil ama bir ifadesi var.
İşte bu bir yaklaşım. Tamer Bey, buradan selamlarımızı iletelim tekrar. Bu bir yaklaşım. Neden böyle söylüyorum? Bu anlattığım biraz soyut görünen şeyleri somutlaştırmak için de vesile olsun diye bir örnek vereyim. Mesela tarih romanı yazıyorsanız bu anlattığımız her şey birdenbire ete kemiğe bürünüyor. Şimdi biraz önce daha hafifçe bahsettiğim o diye düşündüler. O tür şeyler tarih romanlarında daha da belirgin hale geliyor ve siz ister istemez bir şekilde tanıdığınız birinin öyle de düşünüp düşünmediğine, yani karakterle aranızdaki mesafe artıyor. Ve bu artış ister istemez, ki tarih romanları çok tartışmalıdır, ister istemez okuyucuya anlatının bütününe başka bir yerden bakma hissi veriyor. Yani ben anlatılan metnin bilincinin içinde var olamıyorum okuyucu olarak. Hani tarih romanları için bir tartışmadır ya, ne kadar gerçekçi olmalıdır? Gerçekçi olmalı mıdır? Yani taraflı olduğunda nereye kadar taraflı olabilir? Hakkı var mıdır? Bu tür tartışmalar çok çıkıyor. Neden? İşte bundan dolayı çıkıyor çünkü. Yazarın o anlatı dünyası içerisinde kurduğu bilinçle ilgili. Buna İngiliz edebiyatından bir örnek verelim aslında. Diyor ki bir eleştirmen, kendinize özünde sizin tersiniz olan bir kişinin bilincine dahil etmeniz gerek yazar olarak. Yani bunu yapabiliyorsanız yazarsınızdır demiş acımasızca.
Evet.
Çünkü benim zaten fikren çok uyumlu olduğum şeyi yazmam evet iyi bir şeydir ama öyle bir şey yazıyor olsam bile, Yani çok uyumlu olduğum bir karakterin romanını yazıyor olsam bile o romanın etrafına çerçeve kurabilmek için uyumsuzlarımla da
uyum haline girmek gerekir. Anladım.
İşte bu romanın bilinci dediğimiz şey burada doğuyor. Eğer ben yazar olarak bütün bunların içerisinde var olabiliyorsam ve bunun içinde bir ses oluşturabiliyorsam, bir söyleyiş oluşturabiliyorsam, o zaman tam da dinleyicimizin dediği gibi ana temayı geçtim ama okuyucuyu yönlendirebilen ve ona hayatın içinde katkı sağlayan bir metin oluşturabilirim.
O zaman aslında okuyucuyu kendine de çekmiş oluyor, evet. Değil mi?
Biraz önce sizinle sohbet ederken söylediğimiz bir şey vardı. Murat Anmunga'nın öykülerinde ve romanlarında geçen bir ifade vardır, sıklıkla karşımıza geçen. Gördüğümüz o şöyle söyler, işte suyu içti ve rahatsız oldu, olsundu, yine de su içecekti mesela bu ifade bu ifade sonrasında devam etmedi yazar, farklı, yani tamamen zıttına gitmedi ama doğal olarak kendi gelişince dili de değişti. Fakat bizim günlük hayatta şakalaşmamıza bile malzeme olabilecek bir dildir bakın bu. Bu doğal olarak bir geri plana gittiğinizde neyi getiriyor? Neden biz bu kadar bunu aldık dilimize? Çünkü yazarı hiç hissetmeden karakterin iç dünyasını bize
girebildik, değil mi?
Bir ifadeydi. Yani diye düşündü demesi gerekmiyordu. işte bu herhangi bir karakteri, iyi bir yazma egzersizi. Herhangi bir karakteri seçip, mümkünse de kendimize uzak bir karakteri seçip, o karakterin iç dünyasını onun çok cümleleştirmesine gerek kalmadan anlatabilme alıştırmaları yapabiliriz. İşte bu bir anlatının bilincini var edebilme, o bilinci fark edebilmek için iyi bir çalışma. Virginia Woolf şöyle söylemiş, çok sevdiğim bir sözü onun. Kelimelerin biçimsel demir yolundan uzaklaşması gerekir yazarın diye. Çünkü kelimelerin demir yolları var. Yani zaten bu yol trafik halinde, yani gidilmiş, gelinmiş ve açılmış bir yol. Ben o yolda yazıyorum. Yeni diye bir şey yok hakikaten. Ama mümkünse, yani çok büyük dev yazarlar ne yapıyorlar? Yaşar Kemal gibi yeni bir demir yolu açıyorlar. Yani bizim o kadar demir yolu açmak gibi bir idealimiz olur olmaz, hani ona bir şey diyemem. Ama Yaşar Kemal'in bir karakterini seçip onun iç dünyasına ilişkin 5-6 cümleyi, konuşma cümlesi olmadan iç dünyasını anlatan 5-6 cümleyi yazmak iyi bir yazarlık ödevidir.
Bu gerçekten ustalık istermiş.
Yazma ciddi okullarında sıklıkla karşılaşıyoruz ya, yaratıcı yazarlık okulları gibi. Ki yaratıcı olmayan yazarlıklar da bilmiyorum.
Evet.
Ama yazarlık okullarında sıklıkla bu tür alıştırmalar yapıyorlar. Yazmaya meraklı herkes için de sevdiği bir yazar, sevdiği bir roman, tercihen roman, sevdiği bir karakter ve onun dünyasına uygun 5-6 cümlelik bir paragraf yazmak çok iyi bir yazma pratiğidir. Ve yazmaya meraklı herkes için de tavsiye edilir. Kolay değil sizin söylediğiniz,
evet,
gibi.
Gerçekten ustalık
çok
ister.
Zaman ister.
Şu an düşündüm yapabilir miyim diye ama hani
çok zaman ister.
Bilinci vermek.
Sırf mesela okuduğunuz ve bildiğiniz bir romanı sırf bu niyetle tekrar okumanızı da gerektirir.
Hani dediniz ya, o 4 kere demlendirme.
Evet.
O, ben belki okurken de o demlendirmeyi yapabiliriz. Bazen, çünkü bir romanı okuduğumuzda, bu arada süremiz de geçiyor ama şu cümleyi söylemek zorundayım. Bir romanı okur koyarız, aradan 2 yıl geçer, tekrar o romanı elimize alırız ve bambaşka tarafını görürüz. 2 yıl sonra bambaşka bir tarafını görürüz.
Evet, evet.
Her yaşımız ilerledikçe, demek hani dediniz ya, kişi de gelişiyor diye. Biz geliştikçe biz de demleniyoruz. O romanın bizdeki algısı ve bilinç de demleniyor galiba.
Ve bu yüzden eğer yine TRT spikerlerinden Hakan Urgancı yazar. Onun çok güzel bir ifadesi var. Yazar için yazamamak alçılı kolun kaşınması gibidir diyor.
Evet.
Eğer böyle alçılı kolun kaşınması kadar yazmakla ilgili bir iç hareketliliği varsa kişinin mutlaka sevdiği yazarları yeniden yazmaktan çekinmemesi gerek. Paragraf paragraf. Bir fil nasıl yenir? Lokma lokma.
Lokma lokma. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir sohbetti. Sevgili dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu'ta ile bugün romanda birinci konuştuk. O kadar güzel anlattı ki, o zaten hep böyle tatlı tatlı anlatır. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine bu anlamda bizi aydınlattığı için. Ve böylelikle de geldik programın sonuna. Hiç bitmesin istiyorum ama yine bitiyor. Olsun. Yarın yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nde tekrar birlikte olacağız nasıl olsa. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik izninizi istiyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama
24. Ben buraya, üstüne dayanıp duracağım.